Yaratılış bölümündeyiz. Yaratılış kitabı 2. bölüm. Yaratılış 2. Nerede kalmıştık? Geçen hafta hatırlarsanız 8. ayetten 2. bölümün 8. ayetinden 17. ayete kadar olan parçayı açıklamaya çalışmıştım. Tanrı hatırlarsanız Adem'le Havva'nın yaşayabileceği hoş, güzel, şirin anlamına gelen İbranice'de Eden dediğimiz bir bahçe dikiyor ve Tanrı yarattığı canı o hoş olan, şirin olan, güzel olan bahçeye, o düzen içerisine Tanrı yerleştiriyor. Şimdi bu yaratmış olduğu Eden bahçesinin içerisinde diğer ağaçların dışında iki önemli ağaçtan söz ediyordu. Bahçenin ortasında bulunan iki önemli ağaçtan. Neydi onlar? Birincisi yaşam ağacıydı, öbürü ise iyilik ve kötülüğü bilme ağacı. Şimdi bu ağaçlar sıradan ağaçlar olmadığını özellikle vurgulamıştım. Yaşam ağacı Tanrı ile olan birlikteliği, ruhsal bağı, o kusursuz birlikteliğin devamını sağlıyordu. Adem'le Havva o yaşam ağacından bol bol yiyerek onunla olan o ruhsal birlikteliği devamını sağlıyordu. Tanrı o ağaçtan yenmesine izin verdi. Ama iyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden vermedi. Bu yaşam ağacı ile ilgili Vahiy 22. bölümde baktığımız zaman İsa ile birlikte sonsuza dek birlikte olacağımız o kentten, yeni kentten söz ederken her ay meyvesini veren 12 ay meyvesini veren bir ağaçtan söz ediyor. Bir yaşam ağacından söz ediyor. 22. bölümde, Vahiy 22. bölümde buna bakmıştık. Orada o yeni kentte hamdolsun tüm halklardan, tüm uluslardan oluşmuş insanların oluşturduğu topluluk Tanrı ile birlikte o yaşam ağacının sağladığı o sonsuz yaşamın tadını çıkartarak sonsuza dek birlikte yaşayacaklar. Bu imkanı sağlayan Rabbimizin kusursuz kanı. İşte onun kusursuz kanı aracılığıyla o kente gireceğiz ve o kentteki yaşam ağacından, daha önce Adem'le Havva'nın mahrum kaldığı o yaşam ağacından bol bol yeme ayrıcalığımız olacak. Bu güzel bir şey hamdolsun. Rab tekrar o bağı kendi aracılığıyla, kanı aracılığıyla kuruyor. Sevinelim gerçekten. Gerçekten sevinelim sevgili kardeşler. Ve Adem ile Havva'nın Tanrı'ya karşı sorumlu olduklarını ve kendilerine verilen yetkiyi doğru bir şekilde kullanıp kullanmayacaklarını neyle belirlemişti Tanrı? Tek bir koşul ile belirlemişti. Koşul neydi? İyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvasından yemeyeceksiniz. Yetki ne getiriyordu beraberinde? Sorumluluk getiriyordu. Demek ki Tanrı bu yetkiyi vermekle Adem'le Havva'ya, Adem'le Havva'nın Tanrı'ya sorumlu olmasını sağladı. Bir şekilde sorumlu kıldı Tanrı'ya karşı. Bir kişi sana bir yetki verdiği zaman, ben sana bir yetki verdiğim zaman burayı temizleyeceksin diye ne oluyor? Sen buradaki temizlik işiyle sorumlusun. Demek ki bu görevin bana karşı seni sorumlu kılıyor. Tanrı da Adem'le Havva'ya ilk bölümde, 1. bölümün 28. ayetinde dedi, yanlış hatırlamıyorsam, orada verimli olun, çoğalın ve bütün canlılara, bütün bitkilere sizler egemen olun dediğinde Tanrı onlara bir görev vermiştir. bir vekillik, yani kendi yerine onları atamıştı ki o, onlar sorumlu olsunlar, onlar gözetsinler, onlar baksınlar. Ama itaatsizlik ettiler, itaatsizlik sonucu günaha düştüler ve günah ne yaptı? O ruhsal birlikteliği parçaladı. Nasıl ki günah, ölüm bizi bu dünyadan ayırıyorsa, sevdiklerimizden ayırıyorsa, aynı şekilde günah da bizi Tanrı'dan, bizi seven Tanrı'dan kopartıyor, ayırıyor. Hiçbir baskı altında kalmadan serbestçe ve isteyerek hareket etmelerini istediği için Tanrı önlerine geçmedi. Kimin önüne geçmedi? Adem'le onun önüne geçmedi. Eğer geçseydi, o zaman Adem'le Hava Tanrı'ya karşı bir mahkum durumuna düşeceklerdi. Ama Tanrı zorlayan bir Tanrı değil. Hamdolsun, eli maşalı bir Tanrı değil. Tanrı seven bir Tanrı. Özgür bir irade verdiği insana, onları özgür bir şekilde o güzel, hoş, şirin anlamına gelen bahçede bıraktı. Hamdolsun. Çünkü Adem'le Hava özgürlüğü ve itaati aynı anda öğrenmeleri gerekiyordu. Bunu öğrenebilmeleri için tek bir koşuldu onların uyması gereken. Yeme dediği ağaçtan yememeleri gerekiyordu. Ama maalesef itaatsizlik ettiler ve ilk ağaç, bahçeye dikilen ilk ağaçtan yemek ne getirdi? Ölüm getirdi. Ama adını bilmediğimiz bir bahçeye dikilen, ki buna biz bakmıştık Yuhanna 19. bölümde, bir bahçeden söz ediyor. İsa Mesih o bahçedeki bahçeye, o ağaç, dikilen ağaç üzerine İsa çarmıha gerildi ve ondan yiyen sonsuz yaşama sahip olmuş oldu. Onun için ağaç üzerinde diyor 1. Petrus'ta 2. bölümde, diyor ki ağaç üzerinde günahlarımızı o taşıdı, öyle ki günah yönünden ölüp doğruluk için yaşayalım. Yuhanna 6. bölümde 53. ayet ve 54. ayetlerde, ona yardımcı olabilirsin orada açık bir şekilde okumuştuk. Ne diyordu? Yuhanna 6, 53 ve 54'te. Diyor ki, bedenimi ve kanımı içmedikçe, yani ne demek bu? İman etmedikçe yaşam yoktur. Buradan da yemekten söz ediyor. İşte o ağaç üzerine asılı olan Mesih'ten yemek, onun kanından içmek, ona iman etmek oluyor. Ona iman etmedikçe yaşam yoktur diyor. Ama diyor, bedenimi yiyip kanımı içenin ne diyor? Yani iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Ondan yiyen, Mesih'ten yiyen sonsuza dek yaşayacaktır. Hamdolsun. Evet, geldik 18. ayetten 25. ayete kadar olan parçaya. Orayı okuyalım. Oradaki ruhsal gerçekleri anlamaya çalışalım birlikte. İkinci bölümün 18. ayetinden 25. ayete kadar. Okuyacağım mı Hava? Oku bakalım.
Rab Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Adem'e getirdi. Adem her birine ne ad verdiyse o canlı o adla anıldı. Adem bütün evcil ve yabanil hayvanlara, gökte uçan kuşlara ad koydu. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulunmadı. Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerine etle kapladı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Adem, işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek. Çünkü o adamdan alındı. Bu nedenle adam kendisine annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi de tek beden olacak. Adem de karısı da çıpraktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı.
Neden Adem'i bir süre yalnız bıraktı? Adem'in yalnız kalması iyi değildi diyor. Madem ki iyi değildi, onu yaratırken Havva'ya da onun can yoldaşı olarak niye hemen aynı anda yaratmadı? Havanın kıymetini bilsin diye. Güzel, çok güzel. Bunun nedeni bize kutsal kitapta açıklanmıyor. Neden Tanrı bir süre beklemek zorunda kaldı? Bunun nedeni bize açıklanmıyor. Ama Havva'nın fikir yürüttüğü gibi değişik fikirler yürütebiliriz. Çok çok güzel söyledi. Kıymetini bilsin diye.
Ya da bütün hayvanlar dişi vardı. Rab gördü, alemin yok.
Ha, güzel. Güzel. Şey yapıyorsun. Doğru. Güzel. Yanlış düşünmüyorsun. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Tanrı sanırım Adem'in biraz olsun yalnızlığı tatmasını istedi. Ki daha sonra sahip olacağı eşin kıymetini, değerini daha çok anlasın. Ben de aynı fikirdeyim sevgili kardeşler. Çünkü düşünüyorum, eğer Tanrı Adem'e hemen Havva'yı sunsaydı bir şekilde, patır kütür, hızlı bir şekilde, o zaman fazla bir değeri olmazdı diye düşünüyorum. Çünkü günümüzde de aşağı yukarı bu böyle değil mi? Genel anlamda düşündüğümüz zaman. Çok çabuk sahip olduğumuz şeyleri çok daha rahat bir şekilde onun değerini, onun güzelliğini yitiriyoruz. Onun özelliğini kaybediyoruz. Adem için bir yardımcı ararken çok basit bir yolla getirip Adem'e sunmadı Tanrı. Tersine canından bir parça vermesi gerekiyordu Adem eşine sahip olabilmesi için. Canından bir şey vermesi gerekiyordu. Ben hatırlarsanız her zaman bunu söylüyorum, bu örneği veriyorum. Adem eşine sahip olması için canından bir parça vermesi gerekiyordu. Kutsal kitap eski antlaşmada görüyoruz. Yusuf da epey uğraştı Rahel'e sahip olmak için. Değil mi? 7 yıl emek verdi Yakup. Ondan sonra, doğru Yakup, teşekkür ederim Yakup. Ondan sonra bir 7 yıl daha çalışmak zorunda kaldı. Aşağı yukarı 14 yılını vermek zorunda kaldı Rahel'e sahip olması için. Tabii insan doğal olarak soruyor. Bizler eşlerimize ne veriyoruz? Bu da ayrı bir soru, yüreğimizde kendimize sormamız gereken bir soru. Yardımcı. Yardımcı. Bu ne demektir? Yardımcı deyince ne anlıyoruz? Yardımcı ne demektir? Adem'in acaba işleri çok muydu ki yardımcıya ihtiyacı vardı? Çok mu işleri vardı Adem'in? Tabii ki hayır. Buradaki yardımcı derken eşlikten söz ediyor. Yani eksiğin tamamlanmasından, bir beden olmaktan, Yani evlilikten söz ediyor. Burada yardımcı derken eksikliğin tamamlanmasından, eşlikten, evlilikten söz ediyor sevgili kardeşler. Erkek ile kadının beraberliği, bu evlilik dediğimiz kurum, her şeyi yaratmış olan Tanrı'nın insan için tasarladığı bir kurum. Ama bu kurum sadece fiziksel anlamda değil, aynı zamanda da manevi anlamda, manevi, içsel bir varlıktır. Sadece çocuk yapması için değil, Tanrı'nın gözünde iyi sayılmayan yalnızlığın sağlıklı bir şekilde giderilmesiydi. Demek ki sadece fiziksel anlamda çocuk yapmak için değil, bu yalnızlığın sağlıklı bir biçimde giderilmesi içindi. Onun için Tanrı bir yardımcı, bir destekçi yaratması gerekiyordu Adem için. Bunun gerekli, önemli ve güzel olduğunu nereden anlıyoruz bu burada okuduğumuz zaman? Buraya kadar birinci bölüme baktık, ikinci bölümün sonlarına geldik. Bu iki bölümde bunun güzel olduğunu, bu yalnızlığın güzel olmadığını nasıl anlıyoruz? Yaratılış olayında Tanrı yarattığı her şey için bir ifade kullandı. Tanrı yarattı, yarattığı şeye baktı. Ne dedi? Çok iyidir. İyidir dedi, değil mi? İyidir dedi. İyidir. İyidir damgasını almayan, iyidir onayını almayan bir tek şey vardı. Havanın yalnızlığı iyi değildir diyor. Demek ki sadece Adem'in yalnız olması iyi değildi Tanrı'nın gözünde. Ama ben eminim ki sadece Tanrı'nın gözünde Adem'in yalnızlığı iyi değildi. Aynı zamanda da inanıyorum ki Adem'in gözünde de yalnızlık iyi değildi. Zannetmiyorum Tanrı otomatikman hemen bir eş yaratıp Adem'in yanına koydu. Hayır. Bir şekilde Adem, öyle düşünüyorum, Hava bir şekilde buna değindi. Tanrı Adem'in önüne hayvanları isim koyması için getirdiğinde çift çifti. Çift çift getirdi onların önüne. Çünkü Nuh tufanında da görüyoruz. Nuh tufanında da Tanrı gemiye hayvanları tek tek sokmadı. Nasıl soktu? Çift çift gemiye soktu. Onun için düşünüyorum ki Tanrı Adem'e hayvanları isim versin diye getirdiğinde birer çift olaraktan getirdi. Herhalde düşünüyorum Adem gördü ve dedi kendi kendine, ya neden onların bir eşi var da, onların bir yanında bir yandaş var da benim yanımda neden bir yandaş yok diye düşündüğünü düşünüyorum. Ve bu düşünceyi eminim ki Tanrı gördü. Ağızla belki söylemedi Adem, ama Tanrı Adem'in yüreğini görüyordu. Ve Adem'in yüreğini gördüğünde Adem'in yüreğinde o arzu vardı. Neden onun bir eşi var da benim eşim yok? Ve o arzuyu Tanrı, yüreğindeki o arzuyu gördü. Ve o arzuyu gördüğü için bence ona o nedenle, onun isteğinden dolayı, onun arzusundan dolayı bir eş verdi. Çünkü çok ilginçtir. Tanrı Adem'den bir kemik aldığında daha sonra o kemikten bir eş yarattığında Adem o eşi gördüğünde itiraz edebilirdi. Değil mi? Diyebilirdi ki neden benim parçamdan bir parça aldığında bunu yaptın? Hayır, istemiyorum diyebilirdi. Demek ki Adem'de büyük bir özlem, büyük bir istek vardı bir yandaşa sahip olmak için. Onun için o yürekteki o arzu Tanrı'yı harekete geçirdi. Bir hayvandan değil ama Adem'in kaburga kemiğinden derin bir uyku verdi. Öyle okuyoruz kısa kitapta. Derin bir uyku verdi ve kaburga kemiğini alıp ondan bir kadın yaptı. Adem'in bir parçasını kullandı. İşte bana göre insana heyecan veren nokta bu. İnsanı heyecanlandıran nokta bu sevgili kardeşler. Kadın diyebilir miyiz? Erkeğin bir parçasıdır. Diyebilir miyiz? Kadın erkeğin bir parçasıdır. Bunu söyleyebilir miyiz? Bu ifadeyi kullanabilir miyiz? Düşünmeye gerek yok. Tabii ki. Yani neden kullanmayalım? Adem'in parçası değil miydi? Kaburga kemiğinden almadı mı? Adem'e ait bir parçadan Tanrı bir parça almadı mı? Kadın erkeğin bir parçası olduğu gibi erkek de kadının bir parçasıydı. Neden? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Tanrı burada açık bir şekilde anlatılmıyor bize ama Tanrı Adem'in kaburga kemiğinden bir parça aldığında, bir kaburga kemiği aldığında eş yaratmak için o kaburga kemiğin yeri boştu. Ama Tanrı ne yaptı? Bir et parçasıyla o boşluğu kapattı değil mi? Ben düşünüyorum ki o ilave olaraktan Adem'e verilen o et parçası yaşamı boyunca Adem için bir işaretti, kime ait olduğunu göstermek için. Yani o et parçası Adem'e hatırlatıyordu, eminim. Ben kime aitim? Havaya aitim. Havaya aitim. Hava da Adem'e ait. Adem Havaya aitti. Ne olarak? Baş olarak. Bir baş olaraktan Adem Havaya aitti. Hava da Adem'e aitti. O başa şeref ve yücelik getiren bir taç olarak. Anlayabildiniz mi? Adem Havaya aitti bir baş olarak. Ama Hava da Adem'e aitti, o başa onur getirecek, yücelik getirecek bir taç olarak. İşte onun için sevgili kardeşler, 1. Korintoslar 11. bölümde 7. ayette bize açıkça diyor ki kadın erkeğin yüceliğidir. Demek ki kadın erkeğin yüceliğidir. Yani o başa onur getirecek, o başa yücelik getirecek bir taç hamdolsun. Kadınlarımız bizim bir şekilde tacımız. Tacımız. Bize onur getiren, yücelik getiren tacımız. Erkeğin yüceliği. Kutsal kitap öyle söylüyor. Erkeğin yüceliğidir. Havanın yaratılışı ile ilgili bir noktayı daha anımsatmak istiyorum sizlere. Tanrı Adem'in herhangi bir yerinden değil, özellikle kalbe en yakın yerden, o kemikten alıp oradaki bir parçayı kullanmasının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Tanrı birçok yerden bir kemik parçası alabilirdi. Havayı yapmak için, havayı yaratmak için. Ama özellikle acaba neden kalbe en yakın bölgeden bir kemik parçası aldı? Sizlerle bunları çok kısa kısa paylaşmıştım. Özel yaptığım derslerde. Defalarca dile getirdim bunu. Ne düşünüyorsunuz? Neden Tanrı özellikle kalbe yakın yerden, bölgeden bir kemik parçası aldı? Yüreğe yakın olsun diye. O da güzel. Doğru, hatırladınız bak. Doğru. Demek ki bu neyi gösteriyor? Açık olarak da bunu gösteriyor. Demek ki benim yüreğime yakın olacak tek kişi eşimdir. Anlayabildiniz mi? Yüreğime yakın olacak tek kişi eşimdir. Rab benim yüreğimin içinde. Ama eşim benim yüreğime en yakın yerde. Bunu karıştırmayalım. Eşimiz yüreğe yakın yerde ama Rab yüreğimizin içerisinde sevgili kardeşler. En yakın kişi hayat arkadaşımız dediğimiz eşlerimiz olması lazım. Onun için kadın diyor, kutsal sözde de ifade ettiği gibi daha güçsüz varlıklardır. Daha güçsüz varlıklar olduğundan dolayı bakıma, korunmaya muhtaç. Daima kanadın altında, kolumuzun altında onu bakmak, onu korumak çabası içerisinde olmamız gerekiyor. 1. Petrus 3. bölümde bunu açık bir şekilde okuyoruz 7. ayette. Aksi takdirde sevgili kardeşler, kolumuzun altından kalbe en yakın bölgeden değil de eğer ayak kemiğinden almış olsaydı, o zaman kadın erkeğin ayakları altında ezilen bir varlık olurdu. Eğer ayak kemiğini kullanmış olsaydı. Tanrı kalkıp baş kemiğini de kullanmadı. O zaman kadın erkeğin üzerinde baş olurdu. O zaman kutsal sözdeki gerçeklerle çelişirdi. Ama Tanrı çok güzel uygun bir yer seçti. Zayıf olan varlığın tam kanadının altında korunmaya muhtaç ama kalbe yakın, sevilen ve ilgi gösterilen bir varlık konumunda. Onun için diyor karılarınıza, Koloseliler 3. bölüm 19. ayette karılarınızı sevin ve onlara diyor sert davranmayın. Evet, Tanrı özellikle Adem'in yan kemiğinden bir kemik aldı. Öyle ki kadın her zaman erkeğinin yanında olsun. Görebiliyor musunuz? Tanrı yan taraftan bir kemik aldı. Demek ki kadının bir şekilde erkekle eşit olduğunu gösteriyor. Yani aşağıdan değil, yukarılardan değil ama tam ortadan bir kemik alıyor. Demek ki erkek ve kadının eşit olduğunu gösteriyor. Biz genelde bunu daha çok bizim Doğu memleketinde görüyoruz bunu. Kadın arkada, erkek önde gidiyor. Ama Tanrı arkadan bir kemik kalmadı. Kadın arkada kalsın. Anlatabiliyor muyum? Yandan bir kemik kaldı. Yanında olsun, yanında en büyük destekçi durumunda olsun. Yardımcı kelime olaraktan, içerik olaraktan ne demektir? Yardımcı. Yardımcı deyince ne anlıyorsunuz? Yardımcı kelime olaraktan içinde çok özel bir güzellik var. O yardımcı kelimesinin içerisinde.
Bir şeyi başarmak için herhangi bir şey başarmak için yardımcıya ihtiyaç.
Tamamlayıcı. Tabii eksikliği tamamlayıcı. Çok güzel ama onun dışında kelime olaraktan diyorum, içeriği itibariyle güzel bir içerik var. Yük hafifletici. Şimdi yardım deyince ne anlıyorsun? Yardım. Ben sana yardım ettiğim zaman ne yapmış oluyorum? Çok güzel. Çok güzel. Hava. Demek ki ben bir kişiye yardım ettiğim zaman ona fark etmez. Yükünü taşıdım. Parasal yönden destek oldum. Bu nedir? Halk arasında da iyiliktir değil mi? Demek ki yardımın içerisinde iyilik var. O zaman yardımcı sözünün yerine diyebilir miyiz iyilikçi? Kadının konumu iyilikçi. Yani iyilikler yaparak, iyiliklerle, yaptığı iyiliklerle, kocasına zarar vererekten değil, kocasını zedeleyerekten değil, onu ezerekten, büzerekten değil, ona iyilikler yaparak, ona iyi şeyler sunarak iyi bir şekilde sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Onun için kadının yeri, anlamı yardımcı ama diğer açıdan da iyilikçidir. Kadın iyilikçidir. İyilik yapandır. Kocasını her durumda iyilikleriyle desteklemek. İyilikleriyle desteklemek. Hamdolsun. İşte bu kutsal beraberlik, sevgili kardeşler, bir beden olma temeli üzerine kurulması gerekiyor. Bir beden olma temeli üzerine kurulması gerekiyor. Tanrı Adem ile Havva'yı yarattığında onların karşılıklı ihtiyaçlarını biliyordu. Doğru mu? Aynı şekilde onların da bilinçli bir şekilde aynı bilinç içerisinde kalarak yaşamalarını birlikte aynı amaç içerisinde yaşamalarını amaçlamıştı. Tek amacı, tek arzusu buydu. Yani her biri için, diğeri öbürü için, birlikte Rab için. Tıpkı üçgende üç tane köşe var değil mi? Bir köşe diğer köşeyi destekliyor. Ama iki köşe de diğer köşeyi destekliyor değil mi? Aynı şekilde. Ben eşim için. Eşim benim için, birlikte Rab için. İlişki bu temel üzerine kurulması gerekiyor. Bu ruhsal ilişki 23. ayette bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bakalım isterseniz. Ne diyordu 23. ayette? Diyor ki 23. ayette, bu benim kemiklerimden alınmış kemik. Yani canımdan bir parça, canımın bir parçası. Dışarıdan bir şey değil. Ama bana ait olan, benim parçamdan, bana has, benim olan bir parça. Kemiklerimden kemik, canımdan bir parça. Etimden et dedi ve ona kadın denilecek çünkü o adamdan alındı. Biliyor musunuz, çok ilginç. Kadın ve erkek sözlerine baktığımız zaman İbranice'de kadın erkek anlamına gelen kökten türüyor. Erkek iş anlamında. Kadının İbranice'deki karşılığı isha. Yani kelime olaraktan işten türüyor isha. Ya menin mi? Menin mi yazmışlar? Ha, güzel açıklamışlar. Tabi ama ilginç olan, güzel Almanca güzel yapmış ama burada onu biz göremiyoruz. Türkçe'de bunu göremiyoruz. Ama İbranice'de iş ve işa dediğin zaman birbirleriyle kelime olaraktan birbirleriyle bir bütün olduğunu görüyorsun. İş ve işa bir bütün. Demek ki nasıl bir anlam çıkıyor? Demek ki işa, yani kadın, işten geldi. Yani erkekten geldi. Kadın erkekten geldi. Erkek kadından gelmedi. Anlatabiliyor muyum? Ama ikisi bir bütün olaraktan birbirlerini tamamlıyorlar. Korintoslar'da onun için diyor 11. bölüm 8. ayette, erkek kadından değil, kadın erkekten gelmiştir. Yani buradaki tam ifade iş, işa. Buradaki gerçeği aslında kutsal söz çok güzel bir şekilde bizlere açıklıyor, ifade ediyor. Yani Kadın erkeğin öbür yarısı. Erkeğin özünden gelen bir parça anlamında. Evet, kurulan bu birliktelik sevgili kardeşler, Tanrı'nın isteği erkeğin aile reisi olması. Tanrı bunu bu şekilde yaptı. Erkeği kadın üzerinde baş olaraktan kıldı. Bazen tabii ki bu baş olmak şu demek değildir. Tanrı bu amacı taşımadı. Erkek kadın üzerinde baskı yoluyla diktatörlük kurması anlamında değil. Onu ezmesi, ona baskı yapması anlamında değil. Erkek, Efesler mektubunu incelerken görmüştük. Ne diyordu? Kendi bedenini sevdiği gibi sevmelidir. Demek ki bugün erkek aslında bir şekilde eşine olan sevgisi aynı şekilde bedenini de sevdiği anlamına geliyor. Bedenini gözeten, bedenini koruyan, bedenine destek olan aynı şekilde eşine de destek olması gerekiyor. Nasıl ki kendi öz bedenini koruyorsa, acıdan, sıkıntıdan, zarardan koruyorsa, aynı şekilde erkek karısını bu tür çirkinliklerden koruması gerekiyor, korumakla sorumlu. Neden? Bunun nedenini 1. Korintios 7:4'te okuyoruz. Kadının bedeni kendine değil kocasına aittir diyor. Aynı şekilde erkeğin bedeni de kendine değil karısına aittir. Görebiliyor musunuz? İç içe bir bütün. Gerçek anlamda birbirini tamamlayan bir bütün. Elmanın bir yarısı kadın, bir yarısı erkek. İkisi bir bütünlüğü oluşturuyor. Eğer Tanrı'nın kurduğu bu düzen içerisinde erkeğin baş olması, reis olması özelliğini kaybeder, kadın reis olmaya, baş olmaya çalışırsa aile içerisindeki düzen bozulur sevgili kardeşler. Kesinlikle bunu söylerken bazı kişiler hemen kadın haklarına başvuruyorlar ya da o feminist örgütlerine hemen koşuyorlar bir şekilde, ama Tanrı o kadar güzel bir şekilde kadının haklarını korumuş ki kutsal kitaba baktığımız zaman çok güzel bir şekilde korumuş. Bakın, erkek doğum yapabilir mi? Bu kadar basit. Bugün erkek hiçbir şekilde neden ben doğum yapamıyorum kaygısı içerisine düşmemesi lazım. Tanrı bu sorumluluğu kadına vermiştir. Bu sorumluluk kadınındır. Erkeğin sorumluluğu o yapı üzerinde baş olmak ama sevgiyle eşinin yükünü taşımak, ona destek olmak ve onu bir şekilde gideceği yolda, gittiği yolda destek olmak. Kadın değer açısından aynı. Konumu itibariyle, sorumluluğu itibariyle farklılık ortaya çıkıyor. Dedik ya, aşağıdan almadı Tanrı kadını. Yukarıdan da almadı ama ortadan aldı. Eşit olduğunu gösteriyor burada fiziksel anlamda. Çok açık, çok net sevgili kardeşler. Evet. Son olaraktan şunu söylemek istiyorum. Sağlıklı evlilikte Tanrı'nın koyduğu ilkeler doğrultusunda oluşan evlilikte yürek bence aynı heyecanla çarpar. İki farklı yürek ama ikisi de aynı heyecanla çarpar. Eğer böyle bir birliktelik yoksa o zaman birbirlerine destek değil birbirlerine tökez olurlar. Ama öbür türlü Tanrı'nın istediği birliktelik içerisinde gözyaşıyla gülümseme, anlayış ile saygı, hoşgörüyle birbirini kabullenme egemendir. Böyle bir birliktelik içerisinde. Dediğim gibi eğer bu unutulursa kesinlikle acı, yıkım ve üzücü bir durum söz konusu olur. Bu nedenle sevgili kardeşler, iki yürek sanki aynı yuvadaymış gibi. Nasıl ki yürek bir yuvada bizim göğüs kafesinde çarpıyor. Düşünün ki sanki iki tane yürek aynı kafes içerisinde, aynı yuvada, aynı amaç için, aynı arzu için çarpıyor olması ne kadar güzel, ne kadar hoş, değil mi? Tanrı bunu bu şekilde istiyor. Biri diğeri için, diğeri öbürü için. Ama birlikte Rab için. Rab hepinizi bereketlesin. Ve bu sözlerin her birimizin yüreğinde kalıcı olsun. Sadece iştenler olmayalım, aynı zamanda da buradaki ruhsal gerçekleri yaşamımızın her alanına taşıyalım.